Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21 Murdat 1400 Hicri Kameri, 3 Muharrem 1443 ve Miladi 12 Ağustos 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Dr. Abdurrahman Şad ile Türkiye'den Amerika'nın Afgan mültecilerin önerisine tepkisi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Aşura'nın kalıcılığının sırrı ve Bakü ile Siyonist İsrail rejimiyle münasebetlerin gelişme süreci adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da son 24 saatte koronavirüsten 568 kişi daha yaşamını yitirdi. İran Gıda ve İlaç Dairesi Sözcüsü İran'a yaz sonu ve sonbahar başlangıcına kadar 40 milyon doz aşının geleceği belirtildi. Tahran'daki İngiliz Büyükelçisi, Rus Büyükelçisi ile ortak bir fotoğrafın yayınlanması ile ilgili yaptığı açıklamada İran Devleti ve halkından özür diledi. Mezar-ı Şerif'teki İran Konsolosluğu Kabil'e taşındı. Taliban, Afganistan, Herat ve Badghis vilayetlerinden çekildi. Pakistan ve Türkiye, İslamofobiye karşı ortak işbirliğine duyulan ihtiyaca vurgu yaptılar. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 568 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 39.049 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 96.215'e, vaka sayısı ise 4.320.266'ya yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 7.048'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 3.647.016'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Gıda ve İlaç Dairesi Sözcüsü İran'a yaz sonu ve sonbahar başlangıcına kadar 40 milyon doz aşının ithalatının onaylandığını söyledi. İran Gıda ve İlaç Dairesi Sözcüsü Kianush Ihanpour bugün yaptığı açıklamada şu ana kadar ülkeye 21 milyon dozdan fazla aşı ithal edildi. 40 milyon doz daha aşının ithalatı olması planımız ve bu arada ülke içinde yerli aşılarımız da seri olarak üretilmektedir dedi. İran Gıda ve İlaç Dairesi Sözcüsü aşı için en az 120 milyon doz ithalatı ve yerli aşı üretimi düşünüldü dedi. İran Sağlık Bakanlığı'na göre şu anda 13.893.310 kişiye ilk doz korona aşısı, 3.401.487 kişiye ikinci doz aşı yapıldı. Böylece ülkede enjekte edilen aşı 17.294.797 doza ulaştı.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Genel Müdürü Teknik ve Gümrük Yardımcısı Bazargan sınırından ülkeye 31 parti tıbbi serumun geldiğini duyurdu. Mehda Cemal Ervengi bugün muhabirimize verdi demişti. Salı ve çarşamba günleri Bazargan sınırındaki miktar dün Tahran gümrüğüne ulaştı dedi. Ervengi bugün Tahran gümrüklerinde 12 parti ithal serum ithalatı işlemi gerçekleşti dedi. İran yetkili bu sabah 1 milyon 110 bin doz Çin korona aşısına ek olarak minimum formalitelerde Çin'den İmam Hümeyni Havalimanı'na 500 bin doz daha Çin aşısının geldiğini ve İran Sağlık Bakanlığı heyetine teslim edildiğini duyurdu.
İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya ve İngiltere'nin Tahran Büyükelçilerinin 1943 Tahran Konferansı'nın yapıldığı binanın merdivenlerinde birlikte çektirdiği fotoğrafa tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahyan, Tahran'daki iki yabancı büyükelçinin diplomatik olmayan hareketi İran kamuoyunu incitmiştir ve diplomatik kurallarıyla şerefli İran halkının milli gururunu hiçe saydığını göstermektedir. Bu hata acilen düzeltilip telafi edilmesi gerekir dedi. Rusya'nın İran Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından Büyükelçi Levan Cagaryan, İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Simon Sharkliffe ile 1943 Tahran Konferansı'nın yapıldığı tarihi merdivenlerde ifadeleri kullanılarak Rusya Büyükelçisi Cagaryan ile İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Sharkliffe'in 1943 Tahran Konferansı'nın yapıldığı binanın merdivenlerinde fotoğrafı paylaşıldı. Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin, eski Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'de 1943 Tahran Konferansı'nın yapıldığı binanın merdivenlerinde sandalyede oturarak poz vermişti. Bu arada İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf söz konusu hareketi diplomatik görgü kurallarından uzak olarak nitelendirdi ve resmi bir özür talep etti. İran Dışişleri Bakanı Zarif de attığı tweette herkese 2021 Ağustos'unun ne Ağustos 1941 ne de Aralık 1943 olduğunu hatırlatmam gerekiyor dedi Zarif. Nükleer anlaşma görüşmeleri de dahil olmak üzere İran halkının kaderinin asla yabancı elçiliklerin veya yabancı güçlerin kararlarına tabi olmayacağını gösterdiğini yazdım.
Tahran'daki İngiliz Büyükelçisi, Rus Büyükelçisi ile ortak bir fotoğrafın yayınlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada İran devleti ve halkından özür diledi. İngiltere İran Büyükelçisi Simon Sharkliffe bugün İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve yanlış anlaşılmadan duydu, üzüntü dile getirirken İran İslam Cumhuriyeti'ne, büyük insanlarına ve tarihine saygı duyduğunu, bu hareketlerinin arkasında hiçbir art niyetinin de olmadığını söyledi. Tahran'daki İngiliz Büyükelçisi, Büyükelçiler sadece 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sına karşı Rus-İngiliz ittifakına hatırlatmaya çalışıyorlardı dedi. İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, Tahran'daki görevi sırasında iki ülke arasında karşılıklı saygı ve güveni kazanmaya ve geliştirmeye dayalı ilişkilerin geliştirmesine yardımcı olabileceğine dair umudunu dile getirdi. Rus ve İngiliz Büyükelçileri arasındaki son görüşmenin görüntüsünün yayınlanmasının ardından bugün İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü İngiltere Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak bu eylemin kabul edilmez olduğunu bildirdi.
Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan ve İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Simon Sharkliffe Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada Büyükelçi Gargan'ın Rusya Büyükelçiliği 1943 Tahran Konferansı'na atıfta bulunarak yaptığı paylaşım nedeniyle dışişlerine davet edildiği ve Büyükelçiden konuyla ilgili izahat istendiği kaydedildi. Gargan görüşmede bu fotoğrafı paylaşmaktan niyetinin 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi ordusuna karşı Rusya-İngiltere ittifakını hatırlatmak olduğunu ve söz konusu fotoğrafın yayınlanmasının arkasında İran karşıtı hiçbir sebep olmadığını söyledi. İran ve Rusya arasındaki dostane ve stratejik ilişkilere vurgu yapan Gargan, söz konusu fotoğrafın yayınlanmasının dost ülke İran halkının incinmesine ve yanlış anlaşmalara yol açtığı için çok üzgünüm dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya İşleri Genel Müdürü ise iki ülke arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaparken bu fotoğrafın belirtilen niyetle bile yayınlanması kabul edilemez ve ev sahibi ülkenin tarihi, siyasi ve kültürel gereksinimlerine gereken özenin gösterilmesi büyükelçilerin dikkatle üzerinde durması gereken konulardan biridir ifadelerini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Fars Körfezi ve Oman denizindeki savunma silahları, sistemleri hazır dedi. Tuğgeneral Alireza Sabbahifer bugün yaptığı açıklamada savunma gücü hava korumasından tüm savunma birimlerinde hava egemenliğine ulaştı dedi. Tuğgeneral Sabbahifer çeşitli yaptırım ve kısıtlamaların uygulamasına rağmen savunma gücünün radar ve füze sistemlerinin tasarımı ve inşaat sahalarındaki ilerlemesi giderek daha fazla güçlendirilecek ve kesinlikle bu güç ve otorite olmayacaktır dedi. Ordu Hava Savunma Kuvvetleri'nin Komutanı Fars Körfezi ve Oman Denizi'nin güvenliği her zaman İran ve komşu ülkeler tarafından sağlanır ve bugün ordu hava savunması bozulmaya işaret eden herhangi bir kötülükle kararlı ve kesin bir şekilde başa çıkma yeteneğine sahiptir dedi.
Cezayir'in bazı illerinde çıkan yangında çok sayıda insan ölmesinin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu ülkenin hükümetine ve halkına taziyelerini iletti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün Cezayir'in bazı eyaletlerinin ormanlarında çıkan ve çok sayıda asker ve sivilin ölümü ve yaralanmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu trajik olayın kurbanlarının aileleri başta olmak üzere Cezayir hükümetine ve halkına başsağlığı diledi ve yaralılara Allah'tan acil şifalar diledi. Cezayir'in kuzeyinde pazartesi günü başlayan orman yangında şimdiye kadar 42 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki çatışmanın tırmanmasının ardından Mezar-ı Şerif'teki İran konsolosluğu faaliyetlerine geçici olarak Mezar-ı Şerif'ten Kabil'e taşıdığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'ne Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu bugün yaptığı açıklamada savaşın tırmanması nedeniyle Kabil'deki başkonsolosluğunun faaliyetlerinin Kabil'e taşındığını duyurdu. İran'ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada çalışmalara Kabil'de devam edilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada şartların normale dönmesi halinde başkonsolosluğun yeniden Mezar-ı Şerif'e taşınınca ifade ediliyor. Amerika'nın Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktasına ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor. Amerika ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre NATO güçlerin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, Amerika hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi. Taliban son 7 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğeri 7'si kuzey ve kuzeydoğusunda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezlerini de Afgan hükümet güçlerinden aldı. Afgan hükümeti 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde bulunduruyor. Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.
Taliban ve Afgan hükümet güçleri arasındaki şiddetli çatışmanın ardından Taliban Herat ve Badghis eyaletlerinden çekildi. Toronews'un haberine göre Herat valisi Taliban'ın dün gece Herat şehrine dört yönden saldırdığını ancak güvenlik güçleri ve halk güçlerinin şiddetli direnişiyle karşılaştığını söyledi. Abdülsabır Gani'ye göre çatışmalarda 30'dan fazla Taliban üyesi öldürüldü, onlarcası da yaralandı. Çatışmada bir güvenlik görevlisinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını bildirdiler. Badghis valisi güvenlik güçlerinin dün gece eyalet başkenti Kale-i Noa'ya yönelik Taliban saldırılarının püskürtüldüğünü belirtti. Badghis valisi dün geceki çatışmalarda 4'ü komutan dahil olmak üzere 60'tan fazla Taliban'ın öldürüldüğünü ve 50'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Afganistan'da Taliban güçleri başkent Kabil'in yaklaşık 150 kilometre güneybatısındaki stratejik açıdan önemli ve Gazni vilayetinin merkezi Gazni kentini ele geçirdi. Böylece Taliban ülkede bir haftadan az bir sürede 10. vilayet merkezini ele geçirmiş oldu. Gazni Kabil Kandahar yolu üzerinde ve güneyde Taliban'ın güçlü olduğu yerlerle başkent Kabil arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Kentin ele geçirmesinin Taliban'ın başkent Kabil alma olasılığını güçlendirdiği şeklinde yorumlar yapılıyor. Taliban, Amerika ve diğer yabancı güçlerin 20 yılın ardından ülkeden çekilme kararı almasının ardından sonra hızla ilerledi ve neredeyse her gün yeni bölgeleri ele geçirildi.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik askerimizi tehlikeye atma gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirterek sınır güvenliği için yerinde ve zamanında her türlü tedbirin alındığını ve alınmaya da devam edildiğini duyurdu. Akar, gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor, dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı. Akar, dost ve kardeş Pakistan'da gösterilen yoğun ilgi ve misafirperverliğe teşekkür etti. Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını belirten Akar, ele aldığımız konularda karşılıklı olarak mutabık kaldığımızı, Pakistanlı kardeşlerimizin destekleyici tavır içinde olduklarını gördük. Hem savunma sanayi hem askeri eğitim, işbirliği konularında önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı daha da geliştirme yönünde mutabık kaldık. İşbirliğinin sürdürülmesi konusunda anlayış birliği içinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik ifadelerine kullandı. Akar, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere her seviyede ve her vesileyle dile getirildiğini belirtirken, iki ülke arasındaki kardeşliğin önümüzdeki dönemde de daha da gelişeceğini söyleyebiliriz ifadesini kullandı. Pakistan'ın komşusu Afganistan'daki son gelişmelerinde görüşmeler sırasında gündeme geldiğini aktaran Akar şunları kaydetti. Pakistanlı kardeşlerimiz Afganistan'dan gelen çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte Pakistan, Afganistan ile de yakın ilişkileri olan bir ülke olduğunu belirtti.
Pakistan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Savunma Bakanı İslam dünyasının karşı karşıya olduğu ortak sorunları incelerken sorunları çözmek için grup işbirliğine duyulan ihtiyaca vurgu yaptılar. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü. Bakan Hulusi Akar tarafından Alvi'ye pazar günü İstanbul'da düzenlenecek olan Pakistan Milgen Projesi'nin ilk gemisi Babür'ün denize indirilme töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti iletildi. Taraflar Batı toplumlarında tırmanan İslamofobi sorununa vurgu yaparak bu sorunlardan kurtulmanın tek yolunun İslam birliği ve dayanışması olduğunu söylediler. Pakistan ve Türkiye'nin uluslararası meselelerde aynı konuma sahip oldukları belirtilirken, İki taraf iki ülkeyi birbirlerinin tutumlarını desteklemeye çağırdı.
Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlardan sonra dün Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel ve heyelanlar yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Türkiye'nin kuzey illeri sel ve heyelanlarla boğuşuyor. Aşırı yağışın ve dere kenarlarına yapılaşmanın neden olduğu afetlerde Kastamonu'da 10, Sinop'ta da bir kişi yaşamını yitirdi. Meteorolojiden bugün için yapılan açıklamada sel uyarıları devam etti. Yapılan tahminlere göre yağışların Orta ve Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması da gerekiyor. İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Karadeniz bölgesinde 3 ilde yaşanan sel felaketiyle ilgili tahliye çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir ifadesini kullandı.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri direnişin destekçilerini psikolojik ve medya savaşını hafife almamaya çağırdı ve bazılarının Lübnan'da bir kriz yaratmak için pazarı ısıttığını söyledi. Seyit Hasan Nasrullah Muharrem ayının 3. gecesi düzenlenen törende direniş yanlarına hitaben yaptığı konuşmada hakikati anlatmada dürüstlüğün önemine vurgu yaparak bir başkasıyla anlaşmazlığa düşmek o kişiye insanlığa saldırmak anlamına gelmez. Görüşüne saygı duyulduğunu ve hakarete izin verilmediğini ifade eder. Hasan Nasrullah herhangi bir din adamını veya medya mensubunun siyaset hakkında konuşmaları halinde cevap verme hakkına sahip olduğunu belirterek direniş destekçilerinin psikolojik savaşa karşı son derece dikkatli ve uyanık olmaları çağrısında bulundu. Lübnan kritik bir aşamada olduğunu, zorlu ve uzun bir savaş aşamasında bulunduğunu vurgulayan Hizbullah lideri, direnişin destekçileri uyanık olmalı ve her biri bir sorumluluk üstlenmeli dedi.
Lübnan'da Merkez Bankası'nın akaryakıt sübvansiyonunu kaldırma kararına halk protestolarla tepki gösterirken siyasiler de kararı yasalara aykırı şekilde değerlendirdi. Lübnan Merkez Bankası gece saatlerinde 12 Ağustos 2021 itibariyle akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıkladı.
Suudi Arabistan bir cami ve Hüseyinliği yetkililerine para cezası vermenin yanı sıra onlardan Muharrem gecelerinde matem merasimlerini iptal etme taahhüdü aldı. El Ahd gazetesinin Perşembe günkü haberine göre Suudi yetkililer din özgürlüğü üzerindeki baskının ardından Muharrem'in başlangıcından bu yana Şii Müslümanlara yönelik baskılarını artırdı.
Ve Erivan ve Bakü arasındaki son zamanlarda artan gerilemenin ardından Ermenistan Başbakanı ülkesinin Dağlık Karabağ sorununu çözmek için Azerbaycan Cumhuriyeti ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, korona 5. dalgasının kontrol edilmesi için genel işbirliğinin zarureti etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dünya ile birlikte İran'da da koronavirüs salgının krize dönüşmesi üzerine COVID-19 hastalığı ile mücadelenin ülkenin birinci önceliği olduğunu söyledi. Ayetullah Hamenei dün televizyondan halka seslenerek İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine korona salgınına karşı kesin şekilde görevlerini yerine getirmeye ve alınan kararlara ciddi şekilde uymaları gerektiğini işaretle aşının ister ithalat ister yerli üretim olsun mümkün şekilde herkese temin edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İslam İnkılabı rehberi silahlı güçlerin korona salgının ilk aylarındaki ciddi ve güçlü varlığına işaretle silahlı güçlerin hala meydanda olduğunu fakat tüm güçleriyle halka yardıma koşmaları gerektiğini belirtti. Bu bağlamda İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Musevi ordunun tüm komutanlarına sağlık ve tedavi alanlarındaki tüm imkanlarını vatandaşlara yardım etmek için seferber etme talimatını verdi. Diğer yandan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami de koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir çıkışın şart olduğunu vurguladı. General Selami, bugün Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Muhafızlar Gönüllü Seferberlik Kurumu Komutanı General Gulam Rıza Süleymani ile ortak oturumunu yaptığı açıklamada, salgın ile mücadelede yeni bir çıkış yapmaları ve genel çağrı yaparak tüm vatandaşları da harekete geçirmeleri gerektiğini belirtti. Koronavirüs delta varyantının dünya ile birlikte İran'da da hızlıca yayılması, korona saha hastalığı durumunu krize dönüştürmüştür. Delta varyantı önceki varyantlara göre çok daha hızlı ve geniş çapta yayılma özelliği bulunuyor.
Tabii ki aşı ilaveten halk tarafından sağlık protokolleri olan sosyal mesafe, maske ve hijyene uyulması da virüs zincirinin kırılması için zaruridir. Korona aşısı tek başına halkı bu ölümcül virüse karşı koruyamaz, zira sürekli yeni varyantları ortaya çıkıyor ve sürekli mutasyona uğruyor. Bu yüzden maske ve sosyal mesafeyi uyulmayı kaçınılmaz kılıyor. Korona 5. dalgası can kaybı oranını günlük 500'ün üzerine de çıkartmıştır. Böyle bir kriz ortamında işbirliği, gönül birliği ve tüm tedavi ve hijyen imkanlarına ilaveten tüm kurumların da kapasitelerinin kullanılmasıyla birlikte halkın da işbirliği zaruridir. Korona delta varyantının bulaşmadaki yüksek hızı ve çapı nedeniyle eğer bu virüsü kontrol etmek için tüm kapasiteler kullanılmazsa mevcut durumdan çok zor çıkılabilir. Aşı çalışmalarına hız kazandırmak ve tüm yaş gruplarının aşılanmasıyla birlikte hastalığa bulaşma zincirinin kırılması hedefiyle yerli aşının üretilmesi ve diğer ülkelerden ithalatına hız kazandırılması mevcut durumdan kurtulmaya yardım edecektir. İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kianush Janpur, dün akşam İran Haber Kanalı'na verdiği mülakatta İran'da aşılama oranları ile ilgili verilere işaretle halihazırda ülke çapında nüfusun %20'sine birinci doz aşı uygulandığını duyurdu. Buna ilaveten İran Silahlı Kuvvetleri'nin tüm gücünün hücresiz tedavi ve hijyen hizmetleri alanında işe alınması, sağlık protokollerine tam olarak uyulmasının da titiz denetilmesi ve halkın geçim sıkıntısının giderilmesi ise aşılamanın hızlanmasına ilaveten İran'ı mevcut zor korona salgınından kurtarabilir ve topluma da ruhsal ve fiziksel sağlığı armağan edebilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Irak'ı güvensizleştirme senaryosu yeni aşamaya mı giriyor başlığı altında. Irak'ta Kerbela valisi dün Kerbela Belediye Başkanı Abir Selim'e terör saldırının faalini tutuklandığını duyurdu. Kerbela Belediye Başkanı Salı günü belediye çalışanlarından ikisiyle birlikte El Muallimiçi mahallesinde incelemelerde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla saldırıya uğradı. İmam Hüseyin Hastanesi'ne kaldırılan belediye başkanı tüm müdahalelere rağmen aldığı ağır yaralardan dolayı hayatını kaybetti. Kerbela Belediye Başkanı ölümü nedeniyle 3 gün yas ilan edildi. Kerbela Belediye Başkanı yapılan silahlı saldırı bu ülkede şiddetlenen diğer bazı güvenlik gelişmeleri ile birlikte yaşanması dikkatlerden kaçmadı. Irak'ta böyle olayların yaşanması hakkındaki en önemli sebeplerden biri zaman unsurudur. Irak yakın bir gelecekte İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün liderleri ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla bir konferansa ev sahipliği yapacak. Konferansın hedefi ise bölgesel ortak amaçlardır. Alınan haberlere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Bağdat'ta söz konusu konferansa katılmak istiyor. Bu yüzden son günlerde Irak'ta en çok tartışılan konulardan biri Amerikalı terörist askeri güçlerin Irak parlamentosunun 5 Ocak 2019 tarihli onayı ile Irak'tan çekilmesi gereğidir. Fakat bu karar şimdiye kadar gerçekleşmezken ülkede çeşitli gruplar ve siyasi partiler hala bu kararın gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bu tarihten itibaren Irak'ta güvenlik olayları yoğunlaşmıştır. Özellikle de 10 Ekim tarihinde meclis seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte.
Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ın en son Washington ziyaretinde Amerikan Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde Amerikalı terörist güçlerin askeri görevlerinin sona ermesinden söz edildi ve terörist Amerikan güçleri 2021 yılı sonuna dek Irak'tan çekilecekleri kararlaştırıldı. Fakat Biden'in sözlerinden anlaşıldığı üzere tüm Amerikan güçlerinin çekilmesinden söz edilmedi. Yapılan görüşmelerde yıl sonundan sonra Irak'ta kalacak Amerikan işgal terörist güçleri muharebe değil, danışman ve Irak ordusunu eğitmek ve istihbari yardımlarda bulunma görevlerine yerine getirecekler. Başka bir ifadeyle işgal sona ermeyecek, sadece bahanesi değişirken başka isim altında devam edecektir. Anlaşılan tüm Amerikalılar, örneğin müteahhit, firmaların çalışanları ve benzeri bu ülkeden ayrılmayacaklardır. Bu yüzden bu ülkede yaşanan güvenlik olayları kendi askeri terörist güçlerin varlığı için kullanılacak ve sonuçta böyle güvenlik gelişmeleri Amerikan işgal güçlerinin varlığı ile ilgili yorumlanabilir. Ayrıca birçok siyasi uzman ve yorumcuya göre Irak'ta meclis seçimleri tarihinin yaklaşması ile birlikte benzer olayların artma ihtimali de söz konusu. Zira Irak yönetimi halihazırda meclis yasasını uygulamak için çeşitli siyasi ve gruplar tarafından baskı altında bulunuyor. Ve Amerika ülkeyi güvensizleştirerek Irak hükümetine baskıları azaltmayı da ve güvenlik atmosferi işgal terörist Amerikan askerlerinin varlığı için uygun hale getirmeye çalışıyor. Diğer yandan benzer saldırılar ve güvensiz olayların yaşanması ile ülkede bazı milli gruplara suçlama ortamı da hazırlanıyor. Zira bu gruplar Irak'ta terörist grupların yenilgiye uğramasında da başlıca sebeplerdir. Anlaşılan o ki Kerbela Belediye Başkanı'na düzenlenen silahlı saldırı gibi terör olayları ile Irak'ta ortamı gerginleştirip halkı tekrar sokaklara indirerek yıllardan beri devam eden işgal politikalarını sürdürmek istiyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Washington hükümetinin Amerika ile askeri konularda işbirliği yapmış olan Afgan mültecilerini Türkiye'ye gönderme kararı iki ülke arasında yeni gerilimlere yol açtı geçtiğimiz günlerde. Afganistan'dan NATO eşliğinde çekilmeyi sürdüren Amerika yönetimi, Taliban saldırıları karşısında kendisiyle işbirliği yapmış, Afganları ülkeden çıkartmak için kolları sıvarken olası bekleme rotası olarak yine Türkiye öne çıktı. Afgan sığınmacılar için öncelik iki programını duyuran bir ABD dışişleri yetkilisi açıkça Afganların İran üzerinden Türkiye'ye gelmesi ve bir yıldan fazla süre bekledikten sonra Amerika'ya alınmalarına dair programı anarken Ankara'dan tepkiler de gecikmedi. Örneğin ana muhalefet partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'yı da sert biçimde eleştirirken hükümete de seslendi. Şimdi biz bugünkü sohbetimizde bu konu etrafında Afganistan'da yaşanan olaylar, şimdi Türkiye'nin acaba başına bela mı oluyor gibi soruları konuşmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Abdurrahman Şad hocamız bizimle birlikte. Abdurrahman hocam hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu konuyla ilgili Türkiye'nin çalışmalarını siz nasıl buluyorsunuz? Afganistan'daki yaşanan olaylar şimdi Amerika'nın öncülüğünde galiba Türkiye için bazı sorunlara yol açmaktadır, özellikle mülteci meselesinde. Bu haberi siz nasıl değerlendirirsiniz?
Dün akşam Erdoğan televizyonda Talibanlarla da görüşebileceğini beyan etti. Bu iş çığırından çıktığını artık dünya görüyor. Amerika bunu bile bile organize etti ve maalesef sadece Türkiye'de böyle ülkelerini de rahatsız edecek bir konu sürece geçtik. Durumda Amerika'ya yardım edenlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Amerika'ya gitme konusu işte gizlice ve ta basına duyurulmamış bir şekilde acaba Türkiye ile mi anlaşma yapıldı? Yoksa Türkiye'nin haberi olmadan Amerika emri muvakkini yaptı. Türkiye'nin başına çorap mı örmek istiyorlar? Öyle görünüyor ki hem Türkiye'de bundan rahatsız ve Amerika para karşılığı bazı şeyleri yaptığı iddiası muhalefetten ileriye atıyor. Bu para konusu hava alanının koruması konusunda önceden ilan edilmişti. Amerika destek verirse, para desteği verirse, oradaki yardım verirse biz havaalanı koruma konusunu görüşürüz gibi. Tabiatıyla Amerika günahını başkalarının sırtına yüklemek ister. Bu her yerde olduğu gibi öyledir. Fakat dünya artık o şeyle geldi ki hiçbir şey gizli kalmıyor. Yavaş yavaş kendini açıyor. Bu internet ve sosyal medya vasıtasıyla halk ayrı bir konuma geldi. Halk gerçekten rahatsız. Dün Van'daki bazı arkadaşlarla görüştük. Kafilelerle genç grubu geliyor. Hepsi böyle demek ki eli önceden silah tutan ve hatta Amerika ile birlikte işbirliği yapan bir kesim, bu organizeli bir göç. Yani böyle bildiğimiz normal bir göce benzemiyor. Belli yaş grubunun bir grubundan müteşekkil bir akım. Şöyle 1000-1500-2000 şeklinde gruplar haline geliyorlar. Bu nereye varacak? Elbette ki Türkiye bundan çok rahatsız olacak. Türkiye yeterince zaten mülteciler ile doldu. Hemen hemen dünyada en fazla göçü içinde bulunduran bir ülke konumuna geldi. İç piyasayı da rahatsız ediyor. Böyle gençler mesela, o gelen mülteciler çok ucuz bir şekilde çalışıyor ve öbür diğer gençler işsiz kalıyor. O şekilde de bir rahatsızlık var. Yani hem ekonomi boyutu var, hem siyasi boyutu var. Bir de ahlaki boyutu var. Yani oradan gelip bir sürü trajedilerden geçmiş, psikolojisi bozulmuş insanlar, gençler Türkiye'ye gelip de para bulamayınca değişik gayri ahlaki işlere girme olasılığı da çok ve öyle bir şeyler de oluyor. Bundan da bu sefer halk tabakası rahatsız. Hırsızlıklardan ve bu gibi konulardan. Maalesef Amerika'nın yaptığı tahribatın etkileri artık her taraftan, zaten her tarafta hissedildi. Şimdi onun neticesinde bu gibi sorunlar çıktı. Hemen de derim ki Türkiye bunu artık buna bir çare bulur. Sınırı kapatacağını söylüyor İran sınırını.
Tahran Radyosu.
Türkiye'nin Afganistan konusundaki stratejisinde herhangi bir yanlışlık hissediyor musunuz siz? Yani böylesi olayların Türkiye'nin karşısına çıkması Türkiye'nin kendi siyasetlerinden, stratejilerinden mi kaynaklanıyor acaba?
Türkiye, bildiğiniz gibi NATO meselesinde de ben savaşa karışmam. Oradaki halkla tarihi bağlantım var. Sadece sosyal işlere karışırım. Yani okulların yapımı vesaire. O şekilde yaptı ve Afgan halkının teveccühünü kazanmıştı. Temenni ederim ki bu göç hareketi Türkiye Türk halkı ve Afgan halkı arasını açmaz ve ileride gelecek Taliban da Türkiye ve Türklere karşı böyle hasmane bir tutum içerisine girmez.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben de teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamızla konuştuk. Röportajımızda Afganistan gelişmeleri çerçevesinde Türkiye'den Amerika'nın Afgan mültecileri önerisine tepkisi konusu etrafında bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İtilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Nablus'ta Filistinlilerin evlerini tahrip etmesi, İslami Şura Meclis Başkan Vekili Ali Niksa'dan 13. kabinede yer alacak bakanlar listesinin cumartesi günü meclisin genel kurul oturumuna sunulacağını açıklaması gibi haberleri yer verirken, Kudüs gazetesinde İran'ın Afganistan gelişmelerinde önemli rolüne dair Afgan yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Afganistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammed Muhakkık, Amerika'nın Afganistan'daki varlığının Afgan halkı için herhangi olumlu bir yanı olmadığını, ancak İran'ın Afganlar arasında müzakerelerdeki varlığının olumlu bir nokta olduğunu belirtti. İran Press'in bildirdiğine göre Afganistan İslami Vahdet Partisi lideri, aynı zamanda Afganistan Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Siyasi İşler Başdanışmanı Muhammed Muhakkık, bu ülkede yaşanan son gelişmelere değindiği açıklamasında Afganistan yönetimi barışa inanıyor ve bu yolda adım atıyor. Ancak karşı taraf barışa inanmıyor dedi. Sonuç vermemesine rağmen barış müzakerelerinin neden devam ettiği yönünde sorulan bir soru üzerine Muhakkık, Afganistan barış planı bir yabancı plandır ve Kabil barıştan yana olduğu için ileri sürülen barış planlarına olumlu yaklaşıyor. Ancak şimdiye kadar müzakerelerden olumlu bir sonuç elde edilmemiştir ve Taliban'ın son dönemde müzakereler için hazır olduğunu bildirmesi belki de siyasi bir taktiktir diye kaydetti. Muhakkık açıklamasının devamında 20 senenin ardından Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin Washington için bir zafer mi yoksa yenilgi mi olduğu yönünde bir soru üzerine Amerikalıların kendileri yenildiklerini itiraf ettiler ifadesini kullandı.
Müzik Risale gazetesinde Yemen ordusu ve halk güçlerinin mütecaviz Suudilerin Cezan'daki stratejik üssünü vurması, dünya çapında koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberler yer verirken, Horasan gazetesinde Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumerz Haydari'nin Kara Kuvvetleri'nin ülkenin önemli savunma direklerinden biri olduğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumerz Haydari, Kara Kuvvetleri ülkenin önemli savunma direklerinden biri olduğunu vurguladı. Kara kuvvetlerin durumu hakkında açıklama yapan General Haydari, bugün bu kuvvetin zırhlı ve topçu birlikleri çok ideal teşhizat ve imkanlarla donatıldığını belirtti. General Haydari sözlerine şöyle devam etti. İnsan gücü her kuvvette güç ve iktidarın emsalsiz bileşenidir. Eğer bu bileşen bilim ile birleşirse tabii ki daha etkili olur. Kara kuvvetleri ülkenin bilim ve ilim camiasına özen saygı duymaktadır. General Haydari açıklamasının devamında silahlı kuvvetlerin kutsal savunma yıllarında zaferi, dişine kadar silahla donanmış düşmana karşı düşünce ve güçlü komutanlık anlayışı ile savaşmanın en bariz örneği olduğunu ifade etti. Kara kuvvetlerinin helikopter gücüne de temas eden General Haydari, kara kuvvetleri Batı Asya bölgesinde eşsiz bir helikopter filosuna sahip olduğunu, bu filonun gücü ve yeteneği herkesçe bilindiğini kaydetti.
Cami Cam gazetesinde İran'ın karaciğer ve böbrek naklinde dünya birincisi olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'da karaciğer naklinin babası olarak bilinen Doktor Ali Melik Hüseyin'i, İran en ileri organ nakli ameliyatlarında göz kamaştırıcı boyutta ilerlediğini ve dünya genelinde çok iyi konuma ulaştığını belirtti. Fars eyaletinin merkezi Şiraz'da İran Press muhabirine konuşan Doktor Hüseyin'i, Şiraz'ın bu Ali Hayır Hastanesi, İran hatta dünya genelinde en büyük organ nakli hastanelerinden biri olduğunu, hastanede karaciğer, kalp ve pankreas gibi organların nakli yapıldığını, şimdiye kadar bu hastanede 6000 karaciğer nakli gerçekleştirildiğini belirtti. Doktor Hüseyin'i bu Ali Hayır Hastanesi beyin ölümü dolayısıyla organ nakli alanında dünya çapında bir numaralı olduğunu, İran karaciğer ve böbrek naklinde de dünya genelinde birinci sırada yer aldığını ifade etti. Şiraz'ın bu Ali Hayır Hastanesi yılda 638 karaciğer nakliyle dünyada birinci sırada yer alıyor. Bundan önce Amerika bu alanda 561 karaciğer nakliyle birinciydi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aşura'nın ebedileşme sırrı. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde basireti geliştirmenin Aşura kıyamının ebedileşmesinde etkisini gözden geçirmek istiyoruz. Bilindiği üzere sohbetimizin konusu Aşura kıyamının ebedileşme sırlarıdır. Geçen iki bölümde Aşura kıyamının kalıcı olması ve ebedileşmesi konusunda iki temel etkenden söz ettik. Bunlardan biri öz Muhammedi İslam'ı korumak ve diğeri Allah ekseninde hareket etmekti. Bu etkenleri irdelerken şehitlerin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tutumu, siyeri, davranışları ve sözlerine istinad ettik ve o Hazretin %100 ilahi saygılarla ilahi İslam dinini korumak üzere kıyam ettiğini ispat ettik. Nitekim bu iki önemli etken Hüseyin'i kıyamın ebedileşmesinde etkili oldu ve üzerinde asırlar geçmesine rağmen beşeri toplumlara ilham kaynağı olmaya devam eden yüce ve kutsal değerleri ortaya koydu. Bu değerler Allah-u Teala'ya inanan insanların fıtratında yer alan ve coğrafi sınır tanımayan değerlerdir. Düşman ordusu tüm arkadaşlarının şehit düşmesinden sonra tamamen savunmasız kalan kadınlara ve çocuklara saldırma niyetinde olduğunu fark eden İmam Hüseyin Aleyhisselam, mukaddes vücudundan kan damlaları yere düşerken şöyle haykırdı. Ey Ebu Süfyan'ı izleyenler! Eğer dininiz yoksa ve ahiret alemine döneceğinize inanmıyorsanız, en azından dünyevi hayatınızda hür insanlar olun. Bu kalıcı mesaj açıkça her insan ve her toplum tüm siyasi, etnik ve kültürel sınırlardan bağımsız olarak yüce insani ve ahlaki değerlere bağlı kalabileceğini gösteriyor. Bu seçkin ilkeler ve değerler beşeri camiada tüm barbarlıklara, cinayetlere, savaşlara, huzursuzluklara ve krizlere son verebilir. İmam Ali Aleyhisselam da benzer bir beyanda şöyle buyuruyor. Eğer cennetten umudumuzu kesmişsek, eğer cehennemden korkmuyorsak ve eğer ortada bir ceza veya mükafat yoksa, yine de ahlaki ve insani kerametleri kazanmak için çaba harcamalıyız. Zira başarıya ulaşmanın yolu, ahlaki faziletlere ve değerlere sahip olmaktır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de hiçbir sınır belirlemeksizin bisat felsefesini aynı şekilde gündeme getirdi ve bundan 14 asır önce şöyle buyurdu. Ben sadece ahlaki kerametleri tamamlamak üzere Yüce Allah tarafından risaletle görevlendirildim. Dolayısıyla Aşura kıyamını kalıcı yapan sırlardan biri de Hüseyin'i kıyamın ilham veren mesajları sadece belli bir gruba, ırka veya milliyete özel olmaması ve muhatapları tüm hür düşünen ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yarattığı yüce değerlerle eşgüdümlü hareket eden hür insanlar ve sağlam ve pak fıtratı olan tüm toplumlar olmasıdır. Bu birlikteliği ve eşgüdümlü hareket etmeyi Hüseyin'i Erbain yürüyüşlerinde görmek mümkün. Zira her yıl dünyanın dört bir yanından çeşitli dinlere, mezheplere, ırklara ve etnik gruplara mensup milyonlarca insan bu yürüyüşe katılıyor ve dünya halkını hayrete boğarken İslam düşmanlarının da gözünü çatlatıyor. Hüseyin'i hamaseti ebedileştiren sırlardan biri de basireti arttırmak gibi çok önemli ve kader belirleyici bir konudur. Tarih boyunca gerçekleşen ve kayda alınan birçok hareket veya kıyamda basiret meselesi pek önemli bir rol ifa etmemiş. Hatta bazılarında Almanya veya Rusya'da olduğu gibi ırkçılık duyguları tahrik edilerek ve bazıları da Türk veya Arap milliyetçiliği körüklenerek ve diğer bazıları da beyaz, siyah, kızıl veya sarı ırkların temelinde ileri sürülen bağnazlıkların temelinde ve bazıları da milliyetçilik duyguları ile gerçekleşmiştir. Bu hareketlerin sonucunda maddiyatçı ve Marksist ideolojileri benimseyen komünizm ve sosyalizm gibi akımlar ortaya çıkmış, fakat mantıklı ve kalıcı temelleri olmadığından zamanla yok olup gitmiştir. Ancak Hüseyin'i kıyam, ilahi ve insani ilkelere ve mantık, akıl, ilim, bilinç ve basiret gibi temellere dayandığından kalıcı olmuş ve dünya genelinde tüm zamanlarda ilham kaynağı olmaya devam etmiştir. Bir başka ifadeyle tüm semavi peygamberler ve liderler yaşadıkları çağda insanları akılcı istidlalleri ile ilahi hedeflerine ve ülkülerine davet etmiş ve hiçbir koşul altında görüşlerini yaşadıkları topluma dayatmaya çalışmamıştır. Zira bu ilahi insanlar dayatılan inancın ömrü pek uzun olmayacağının bilincindeydi. İmam Hüseyin aleyhisselam da aynı kalıcı yolu ve yöntemi izledi. O Hazret Yüce Allah'a duasında şöyle arz etti. Ey Yüce Rabbim! Benim kıyamımı basiret temelinde ve yolumu da hidayet yolunda belirle ki hedeflerim ve ülkelerim gerçekleşsin. Ve başkalarını da benim aydınlatmamın aracılığı ile hedefine ulaştır ve beni de kendi isteğin olan ve onun için yarattığı hedefe doğru ulaşmakta muvaffak eyle. Dolayısıyla İmam Hüseyin aleyhisselamın Aşura kıyamında yolu ve yöntemi basireti arttırmaktı. O Hazret kıyamını başlattığı andan itibaren İslam peygamberinin ashabı ve uzak yakın akrabaları ve halk kitleleri ve hatta Emevilerin uşakları ile görüşmelerinde sürekli onları aydınlatıyor ve ister hak cephesinde olsun ister batıl cephesinde herkesi bilinçlendirmeye ve bilinçli seçim yapmalarını sağlamaya ve körü körüne karar vermelerine mani olmaya çalışıyordu. Bu gibi kader belirleyici ve nur ve karanlık, hakla batıl ve hidayet ve adalet yollarının ayrıldığı anlarda ancak basiretli insanlar derin düşünerek yollarını bilinçli bir şekilde seçer. İmam Ali aleyhisselam basir insanları şöyle tanımlıyor. Basiretli insan sözleri ve mesajları duyan ve ardından derin düşünen ve duydukları değerlendiren ve daha sonra olaylardan ve hadiselerden ibret alan kimselerdir. Böyle bir insan sonuçta aydın ve güdümlü yollara adım atar ve böylece uçurumlara düşmekten korunur. Tarihin de şahitlik ettiği üzere İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tüm vefakar arkadaşları, basiretli ve bilinçli insanların sahip olduğu bu seçkin özelliklere sahip olan insanlardı. İmam Hüseyin Aleyhisselam ne zaman düşman saldırmaya ve onların kanını akıtmaya karar verdiğini hissedince, Aşura gününe bağlanan gecede seyrek sayıda arkadaşlarını toplayarak onlara şöyle buyurdu. Hepiniz özgürsünüz ve ben bana biatinizi üzerinizden kaldırırım ve hepinizi gece karanlığından yararlanarak ailelerinizle birlikte evinize, yurdunuza dönmenize ve canınızı kurtarmaya müsaade ediyorum. Zira bunlar sadece benim peşimdeler ve eğer beni ele geçirirlerse artık sizlerle işleri olmaz. Rabbim hepinize hayır amellerin mükafatını inayet buyursun. Aslında İmam Hüseyin Aleyhisselam bu sözleriyle hem arkadaşlarına seçim hakkı tanımak ve hem basiretlerini ve bilinçlerini geliştirmek istiyordu. Nitekim imamın vefakar arkadaşları bu sözlerin ardından bir bir ayağa kalkarak o hazreti yalnız bırakmayacaklarını ilan ettiler. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın arkadaşlarından Sa'd bin Abdullah ayağa kalkarak şöyle arz etti. Allah'a andolsun, eğer 70 kez öldüreceğimi ve bedenim yakılarak külümden yeniden dirileceğimi bilsem, yine de sana yardım etmekten vazgeçmem. İmamın diğer arkadaşı Zahir bin Kayan şöyle arz etti. Ey Resulullah'ın oğlu! Allah'a andolsun, sana destek uğruna 1000 kez ölmek, tekrar dirilmek ve yeniden ölmek istiyorum. O kritik anlarda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bir başka arkadaşı Muhammed bin Beşir Hazral'ın oğlunun esaret haberi geldi. İmam ona şöyle dedi. Sen özgürsün. Git ve oğlunun serbest bırakılması için çalış. Ancak Muhammed bin Beşir Hazral şöyle karşılık verdi. Allah'a andolsun ben asla sana yardım etmekten el çekmem. Eğer çölün yırtıcı hayvanları beni paramparça eder ve kendilerine yem yapsa bile yine senden el çekmem. Parlak yaşamının son anına kadar Hüseyin İbni Ali Aleyhisselam'a bağlı kalmaktan el çekmeyen en seçkin örneklerinden biri de Hazreti Ebu'l-Fazl'dı. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Ebu'l-Fazl Abbas hakkında şöyle buyuruyor. Bizim amcamız Abbas bin Ali, derin basireti ve imanı olan biriydi. Abbas Ebi Abdullah'ın yanında var gücüyle cihat ve mücadele etti ve bu ilahi sınavı başedik geride bıraktı ve sonunda da şehit düştü. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Hazreti Abbas'ın derin düşünceli ve basiretli biri olduğunu beyan etmek için şöyle devam ediyor. Senin hiçbir müsamahakarlık göstermediğini ve gönül aydınlığın ve basiretinle peygamberleri izleyerek amel ettiğini şahitlik ediyorum. Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas'ın bilinç ve basiretinin en parlak cilvesi Aşura'ya bağlanan günün akşam saatlerinde yaşandı. O saatlerde ve düşmanın hareketliliği başladığı sırada Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas ile akraba bağları olan Şimr bin Zilcevşen karanlıktan yararlanarak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kampına yaklaştı ve Hazreti Abbas'a Kufe valisinden bir aman mektubu verdi ve İmam Hüseyin'e yardım etmekten el çektiği takdirde canının bağışlanacağını söyledi. Üç kardeşiyle birlikte çadırın dışına çıkan Hazreti Abbas öfkeli bir haykırışla şöyle karşılık verdi. İlahi lanet ve öfke senin ve aman mektubunun üzerine olsun. Elin kırılsın. Acaba sen bizden Allah yolunda cihat eden en şerefli mücahit, yani Fatıma'nın oğlu Hüseyin'i yalnız bırakıp alçaklara itaat etmemizi istersin. Evet, eğer mesele bilinç ve basiret olursa, insan daha azimli ve daha kararlı olur ve hiçbir zaman ve hiçbir kriz durumunda kuşkuya kapılmaz. Ve son nefesi ve kanının son damlasına kadar Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşları gibi canı pahasına kutsal ve mantıklı hedeflerini savunmaktan el çekmez ve sonuçta ebedileşir. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bakü ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin gelişmesi.
Siyonist rejim İsrail ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sıkı ilişkiler aslında gizli bir konu olmamasıyla birlikte Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeler bu ilişkilerin boyutlarını daha da gün yüzüne çıkarmaya başladı.
Biz de bu konu üzerine hazırladığımız özel sohbetimizi size sunuyoruz.
Siyonist rejim ihtiyaç duyduğu ham petrolün %40 kadarını Azerbaycan Cumhuriyeti'nden ithal ediyor ve bu ülkeye silah satan rejimlerin başında yer alıyor. Aslında Tel Aviv'in genellikle silah ihracatı hakkında pek açıklama yapmıyor ama yine de yıllardır bu rejim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyduğu silahlara temin eden rejimlerden biri olarak biliniyor.
Gerçekte ilk bakışta çakma bir rejim olan İsrail rejimi ile nüfusunun kahir çoğunluğu Müslüman ve Şia olan Azerbaycan Cumhuriyeti gibi bir ülkeyle sıkı ilişkileri ve yakın ve stratejik işbirliği biraz şaşırtıcı gelebilir. Ancak bu yakınlığın köklerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin eski Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlık yıllarında aramak gerekiyor. Uzmanlara göre iki taraf bu dostluktan çok iyi yararlandılar. Siyonist rejim ihtiyaç duyduğu ham petrolü %40 kadarını Azerbaycan Cumhuriyeti'nden temin ediyor. Bu petrol boru hattı üzerinden Bakü'den Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında Ceyhan Limanı'na ve oradan da İsrail'e intikal ediyor. Bakü yönetimi ise bunun karşılığında İsrail'den ihtiyaç duyduğu silahların önemli bir bölümünü temin ediyor. Uluslararası Stockholm Barış Etüt Müessesesi'nin tahminlerine göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ithal ettiği silah ve askeri teçhizatın %60 kadarı İsrail'den satın alınıyor.
Bundan önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ülkesi ve Siyonist rejim 5 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladığını açıklamıştı. Bu arada görünen o ki Korsan İsrail, Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştuktan kısa bir süre sonra Bakü yönetimine İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir casusluk sistemi kurdu ve doğal olarak kendisi de özel şartlarda bu sistemden yararlandığı anlaşılıyor. Yeni duyumlara göre İsrail'in casusluk örgütü Mossad ajanları da Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarından İran topraklarına sızmak ve çeşitli operasyonları düzenlemek ve gelecekte de Azeri vatandaşların arasından bazılarına işbirliğine teşvik etmek için yararlanmak istiyor. Gerçi Bakü yetkilileri bu tür bir işbirliğini inkar ediyor.
Öte yandan Siyonist rejimle Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sıkı ilişkiler bazen kendine özel diplomatik sıkıntılara da yol açıyor ki bu da Bakü yönetiminin bu konuda resmi ve net bir tutum sergilemesine mani olduğu anlaşılıyor. Her halükarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin 210 yıllık bir maziye dayanıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti 1810 yılında ilk Yahudiler Avrupa'dan gelerek Bakü'ye yerleşmeye başladıkları günden itibaren dünya Yahudilerinin ilgi odağına yerleşti. İlk sinagog 1832 yılında Bakü'de inşa edildi. Daha sonraları ve 1870 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti petrol üretmeye başlayınca Yahudi iş adamları bu ülkeye akın etmeye başladı.
Halihazırda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 7 ila 10 bin Yahudi yaşıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 3 Yahudi toplumu bulunuyor. Birinci topluluk en çok Krasnaya, Sloboda ve Bakü'de yaşayan Yahudiler, ikinci topluluk genellikle Bakü ve Samgayt'ta sakin olan Eşkinazi Yahudiler ve üçüncü topluluk da Gürcistan sınırında yaşayan Gürcü Yahudilerdir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bundan önce ülkesiyle korsan İsrail ilişkileri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde çok aktif bir Yahudi camiası yaşıyor. Bence bu camia bölgenin en büyük Yahudi topluluğudur ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile İsrail ilişkilerinde önemli rol ifa ediyor.
Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti Yahudilerinden de 70 bin kadarı İsrail'de yaşıyor. Korsan İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eski büyükelçisi Danista bir röportajında şu ifadeleri kullandı. Azerbaycan Cumhuriyeti ve İsrail Yahudi topluluklarının önemini iyi biliyor. Azerbaycan Yahudileri İsrailli vatanseverlerin canlı örneklerinden biridir ve aynı zamanda kendi vatanları Azerbaycan'a da aşıktırlar.
Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki siyasi ilişkilerin iki tarafın arasındaki ticari ve iktisadi ilişkileri de etkilediği belirtilmelidir. 1993 yılından itibaren Azeri firma Azal, Bakü-Tel Aviv arasında uçak seferlerini gerçekleştiriyor. Yine Azerbaycan Cumhuriyeti piyasasına giren ilk cep telefonu operatörü İsrail'i Bakel firmasıydı. Bundan başka Şubat 2007'de Azerbaycan Cumhuriyeti ile İsrail arasında ilk iktisadi belge imzalandı. Yatırımlara destek ve çifte vergi anlaşması Nisan 2017'de feshedildi. Yine Temmuz 2019'da iki taraf bir işbirliği protokolü imzaladı. Buna göre İsrail, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde milli enformasyon sisteminin kurulmasında müşavir olarak görev yapması kararlaştırıldı.
Sonuçta Siyonist rejim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk 10 ticari ve iktisadi ortağı arasına girdi. 2019 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki ikili ticaret hacmi 1.4 milyar dolara ulaştı. Ancak koronavirüs salgını yüzünden bu rakam 2020 yılında biraz geriledi. Bu rakamlarda ise iki taraf arasındaki askeri ve teknik işbirliği ile ilgili rakamlar yer almıyor.
Amerika Enerji Ajansı'nın verilerine göre Azerbaycan Cumhuriyeti, İsrail'in ihtiyaç duyduğu ham petrolün %40 kadarını karşılıyor. Bu durum İsrail'in 1973 yılında karşı karşıya kaldığı petrol krizine karşı güvence altına alıyor. İsrail ayrıca Azeri firmaların İsrail karasularında doğalgaz sahalarının araştırılmasına katılmasına sıcak bakıyor.
Öte yandan Bakü ile Tel Aviv arasındaki askeri ve teknik işbirliğinin 20 yıllık bir maziye dayandığı da belirtilmelidir. 2004 yılında Tel Aviv, Bakü ile Türkiye'de üretilen İsrail patentli silahları satın almak için bir anlaşma imzaladı. WikiLeaks sitesinin belirttiğine göre Eylül 2008'de Korsan İsrail ile Azerbaycan Cumhuriyeti bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Siyonist rejim Sultan firması Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyduğu havan topu ve mühimmatını, iletişim cihazlarını, füze ve kumanda sistemlerini temin etme imtiyazını kazandı. Bu firma Bakü'ye füze topları, Sovyetler Birliği dönemine ait eski Grad sistemlerini modernize etme yöntemleri, füzelerin kumanda sistemlerini ve rampalarını sundu. Bu arada bazı uzmanlar Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bazı modern radarları, Barak 8 hava savunma sistemini, sınır muhafaza botları ve hafif frikateynleri de verdiğine inanıyor.
Tahran Radyosu.
Yine son 5 yılda Korsan İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti'ne %43 yeni silahlar verdiği anlaşılıyor. Öte yandan Siyonist firmaların Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu personeline özel eğitim verdikleri ve bu ülkeden casusluk bilgilerini topladıkları belirtiliyor. Hali hazırda Korsan İsrail ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki görecede dostane ve güvenilir ilişkiler dünyanın birçok ülkesi için ideal bir model olarak görülüyor. Bu ikili görecede stratejik ortaklar gibi duruyor ancak mesele bu kadar kolay göründüğü gibi olmadığı anlaşılıyor. İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eski büyükelçisi Dan Stav bu konuya şöyle açıklık getiriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti hoşgörünün bariz örneğidir. Nüfusunun %97 kadarı Müslüman olan bu ülke İsrail ile çok iyi ilişkileri vardır.
Bu konuda dikkat çeken nokta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in sözleridir. Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti ile İsrail ilişkileri buzdağına benzediği ve onda 9'u suyun altında bulunduğunu ve görülmediğini, İran-Azerbaycan-Türkiye üçgeni bölgede hızla geliştiğini ve İsrail bunda günden güne daha çok rol ifa ettiğini hatırlattı. Her halükarda gerçi İsrail münakaşa konusu olan bölgeden uzaktır fakat Güney Kafkasya bölgesinde stratejik çıkarları vardır.
Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki ilişkilerin İsrail ile Ermenistan ilişkilerini önemsiz hale getirdiği de belirtilmelidir. Siyonist İsrail rejimi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Nisan 1992'de diplomatik ilişkilerini başlattılar ve Siyonist rejim 1993'te Bakü'de büyükelçiliğini açtı. O tarihten beri iki taraf arasındaki ilişkileri hızla gelişmeye başladı. Bu ikilinin ilişkileri ise iki jeostratejik etkene dayanıyor. Birinci etken Bakü'nün Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki siyasi egemenliğini kaybetmesi ve bu durumu yayılmacı bir askeri planla düzeltmeye ihtiyaç duymasıdır. Bu durum Bakü'yü İsrail'den savunma teknolojisi ithalatçısı yaptı. Bu çerçevede İsrailli savunma firmaları Azeri korumaları eğitmeye ve Bakü Havalimanı'nda güvenlik sistemlerini tasarlamaya ve Sovyetler Birliği döneminden kalma askeri teçhizatı geliştirmeye başladılar.
Her halükarda bu durum doğal olarak İsrail'i Azerbaycan Cumhuriyeti için uygun bir ortak yapmıştır. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran ile ortak sınırları bulunması da bu ülkeyi Siyonistler için stratejik bilgi toplamaları bakımından ideal bir mekan yapmıştır. Medya organları Korsan İsrail 1990'lı yıllarda Bakü yönetimine İran sınırı boyunca istihbarat toplayan elektronik istasyonlar kurmasına yardım ettiğini ileri sürüyor.
Buna karşın bazı uzmanlara göre Korsan İsrail ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinin bazı zayıf yönleri de bulunuyor. Bakü yönetimi Moskova ve Tahran'ın jeopolitik baskıları ile karşı karşıyadır. Yine Ermenistan ile bazen soğuk, bazen sıcak savaşı da ortada duran bir sorundur. Bu denli zorlu jeopolitik şartlarda ise Bakü yönetimi Tel Aviv ile ilişkilerini dikkatle dengelemesi ve sonuçta Tahran, Moskova ve hatta Ankara tarafından daha ağır baskılara maruz kalmaması kaçınılmaz bir zarurettir.
Değerli dinleyiciler, Bakü ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin gelişmesi üzerine hazırlanan programımızı dinlediniz.
Bu arada arzu edersiniz, bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir, turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36